Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, bugün de her zaman olduğu gibi yine birbirinden güzel yazıları, röportajları, hikayeleri paylaşmaya devam edeceğiz sizinle. Bugün Altınoluk Dergisi'nin eski sayılarından eskimeyen yazıları aktaracağız, röportajları paylaşacağız. İlk olarak Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 1997 sayısından bir yazıyı paylaşacağız. Yazının müellifi Profesör Doktor Yaşar Kandemir, "O yolun neresindeyiz?" diyor yazısının başlığında. Milyarlarca insan bizden önce geldi, yaşadı, gitti. Kimileri gözünü dört açarak çevresine dikkatle bakındı, gördüğü nur kaynağına koştu, ona dört elle sarıldı, hayatını onunla aydınlattı ve ebedi yolculuğa çıkarken o kaynaktan aldığı ışıkla birlikte gitti. Kimi gözler de çevresindeki nur kaynağını göremedi. Dünyanın bomboş ve kapkaranlık bir yer olduğunu düşündü. Karanlıkta yaşadı, giderken de o karanlığı götürdü. Dünyanın gördüğü son nur kaynağı Resul-i Ekrem Efendimiz'di. Kainatın Rabbi ahir zaman ümmetine o nuru gösterdi. Ona koşmalarını, onun getirdiği kitaba sarılmalarını emretti. Sevgili peygamberini kendilerine örnek almalarını, onun izince gitmelerini tavsiye etti. Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar ve Allah'ı çok çok ananlar için Resulullah'ın güzel bir örnek olduğunu söyledi. Gönülleri ayna gibi saf ve berrak olanlar hemen ona koştular. Ellerine sarılıp bizi de kendi yoluna götür dediler. Resulullah'ı tanıyınca hayatın gerçek manasını öğrendiler. Nereden gelip nereye gittiklerinin farkına vardılar. Onu tanımanın bahtiyarlığını yaşadılar. Onu kendilerine tanıtan Allah'a hesapsız şükrettiler. Dünya pek çok peygamber, pek çok ümmet gördü ama Resul-i Ekrem'in ashabı gibi peygamberini derin muhabbetle seven, her buyruğuna baş üstüne diyen, dur dediği yerde durup, öl dediği yerde ölen, hatta onun yolundaki ölüme düğün, bayrama gider gibi giden iman abideleri görmedi. Söz gelimi Beni İsrail, hiçbir kimseye verilmemiş nimetlere mazhar olmuşlardı. Peygamberleri onları mukaddes topraklara girmek üzere savaşa davet ettiği zaman, "Ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız." diyerek peygamberlerini yapayalnız bırakmışlardı. Halbuki Resul-i Ekrem Bedir gazvesine giderken ashab-ı kiramın görüşlerini almak istediği zaman Ensar-ı kiram dediğimiz Medineli Müslümanlar adına söz alan Sa'd İbni Muaz ayağa kalkarak şöyle demişti. "Biz sana iman ettik, seni tasdik ettik. Bize getirdiğin dinin hak olduğunu bütün varlığımızla kabul ettik. Seni dinleyip itaat etmek üzere sana söz verdik. Ya Resulallah, nasıl uygun görürsen öyle yap. Biz seninle birlikteyiz. Seni hak dinle ve Kur'an-ı Kerim'le gönderen Allah'a yemin ederim ki, sen bize denizi gösterip dalsan, biz de seninle birlikte dalarız." Ashab-ı kiramın Resulullah'a itaatinin ve derin muhabbetinin örnekleri saymakla bitmez. Ebu Esma Eşşami Resul-i Ekrem'in yanına elçi olarak gelmişti. İslam'ın ana konularını kendilerine temsilen geldiği kabilesine iletmesi gereken bazı esasları öğrendikten sonra Resul-i Kibriya'nın mübarek elini tutarak ona biat etti. Peygamber elini tutmanın derin hazıyla sarsılan Ebu Esma, o mübarek elin bereketini ve sıcaklığını her zaman hissetmek düşüncesiyle olmalı ki, o günden sonra kimseyle tokalaşmayacağına dair kendine söz verdi ve ölene kadar bir daha kimsenin eline dokunmadı. Rüyasında ezanın sözleri kendisine bildirildiği için, Sahibül Ezan diye meşhur olan Abdullah İbni Zeyd Hazretleri, Resulullah'tan ayrı kalmaya, dayanamayan sahabilerdendi. Birçok sahabi gibi o da Resul-i Muhterem Efendimizin ahirette yüce makamlara erişeceğini ve bu sebeple onu bir daha göremeyeceğini düşünerek tedirgin oluyordu. Allah'a ve Resulüne itaat edenlerin peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle beraber olacağını müjdeleyen ayet nazil olunca pek sevindi. İşte bu aşık sahabi, Peygamberi Zişan Efendimizin vefat ettiğini duyunca öyle bir üzüntüye kapıldı ki, "Allah'ım gözlerimin nurunu al da Resulullah'tan sonra kimseyi görmeyeyim," diye dua etti. Rivayet edildiğine göre Allah Teala onun duasını kabul etti ve gözleri görmez oldu. Resulullah'ın vefatından sonra gözlerini kaybeden bir başka sahabinin bu konudaki hissiyatı da Abdullah İbni Zeyd'inkinden farksızdı. Kör olduğu için dostları onu teselliye gelmişlerdi. Halbuki onun gözlerini yitirmekten dolayı bir derdi, tasası yoktu. Kendisine teselliye gelenleri o şöyle teselli etti. "Ben o gözleri Resulullah'a bakmak için istiyordum. Onun vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanlarının gözüne sahip olsam ne çıkar?" Ashab-ı kiram Allah'ın Resulüne işte böylesine aşık, onun yoluna böylesine bağlıydı. Onun Resulullah olduğundan şüpheleri yoktu. Şüphe etmedikleri bir şey daha vardı. Bir adam Resulullah'a gerçekten inanıyorsa, onun dediği gibi olmak, onun emrettiğini yapmak, bütün varlığıyla ona bağlanmak zorundaydı. Onlar da işte böyle yaptılar. Tarihin bir benzerini görmediği bağlılık örnekleri verdiler. Şu yiyecek, bu içecek haramdır demişse ona el sürmediler. Şu iş sevaptır, bu hareket Allah'ın rızasına uygundur buyurmuşsa, o sevabı kazanmak ve Allah'ın rızasını elde etmek için ellerinden geleni yaptılar. Peygamberin istediği, beğendiği adam olmak için canlarını ve mallarını ortaya koydular. Ashab-ı kiramın seçkin bir nesil olduğunda şüphe yok. Acaba onlar seçkin birer insan oldukları için mi Resulullah'a böylesine bağlandılar, yoksa Resulullah'a böylesine bağlandıkları için mi seçkin birer insan oldular? Sahabi efendilerimiz Resulullah'ı tanımadan önce kızlarını diri diri toprağa gömen kimselerdi. Lakin merhameti, şefkati Nebi-i Muhterem'den öğrendikten sonra merhamet ve şefkat abidesi oldular. Cahiliye devrinde birbirinin elindeki mala, paraya, pula göz dikip yağmacılık, çapulculuk yapan bu insanlar, hakkı olmayan bir malı elde etmenin haram olduğunu öğrendikleri günden itibaren başkasının malına el sürmediler. Kul hakkı yemekten şiddetle kaçındılar. En küçük bir anlaşmazlıkta kılıçlarına el atan, ihtilaflarını bilek gücüyle halleden o katı, kaba, anlayışsız ve müsamahasız adamlar, bütün hareketlerini örnek aldıkları Resul-i Zişan'ın hataları bağışladığını görünce affetmenin derin hazzını tattılar. Kadınları ve köleleri adam yerine koymayan, fakirlerle ve yoksullarla bir arada oturmayı itibar kırıcı bir hareket sayan o kendini beğenmiş kimseler, Peygamber aleyhisselamın zayıf ve güçsüzlere sahip çıktığını görünce geçmişe bir sünger çektiler, artık kadını, köleyi, fakiri kendilerinden farklı görmediler. Asırlardan beri süregelen o zalim anlayışı terk ettiler. Kısacası onlar İslam'la, Kur'an'la, sünnetle yeniden dirildiler. İşte bu sebeple Allah Teala onları övdü. İnsanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmet olduklarını söyledi. Hudeybiye'deki ağacın altında ölünceye kadar Resulullah'tan ayrılmayacaklarına ve onu savunacaklarına dair biat eden o müminlerden razı olduğunu belirtti. "Ey Peygamber, sana ve sana uyan müminlere Allah yeter," diyerek onların Allah katındaki üstün değerini gösterdi. İşte ashab-ı kiramı Allah katında böylesine değerli kılan Resulullah'a bağlılıklarıydı. Onu kendilerine örnek alıp her işte ona benzemeye çalışmalarıydı. Acaba Resulullah'a sarılmayı, ona itaat etmeyi, her buyurduğunu yapmayı ve onu kendine örnek almayı emreden ayetler sadece sahabilere mi hitap etmektedir? Bu ayetler sadece onlar için mi inmiştir? Elbette hayır. Bugüne kadar böyle bir iddiada bulunan çıkmamıştır. Peygamberler Sultanı bize, hepimize, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara örnektir. Herkes ona sarılmak, yolunca gitmek, dediğini tutmak zorundadır. Allah'ın rızasını kazanmak buna bağlıdır. İyi bir mümin olmanın yolu budur. Kardeşlerim, derlenip toparlanmanın, bulunduğu yeri bilmenin, varılması gereken hedefe ne kadar yakın veya uzak olduğunu görmenin zamanı çoktan gelmiştir. Hatta geçmektedir. Efendimizin buyurduğu gibi hepimiz birer ahiret yolcusuyuz. Altında gölgelenmekte olduğumuz ağacı bir müddet sonra terk edip gideceğiz. Biz bu dünya gurbetine bir tek şey için, Allah'ın rızasını kazanmak için geldik. Bunun da bir tek yolu bulunduğunu, o yolun Resulullah'a uymak, onun izinde yürümek, onu kendimize örnek almak olduğunu öğrendik. Madem ki gün hesap günüdür, öyleyse kendimize sormalıyız. Ben peygamberimi ne kadar biliyorum, ona ne kadar bağlıyım, onun yolunu, sünnetini ne kadar izliyorum? Kendimize şöyle de sorabiliriz. Acaba ben Hanzala İbni Rebi gibi kendimi hesaba çekebiliyor muyum? Hani Resulullah'ın vahiy katiplerinden olan bu zat Peygamber aleyhisselama Hanzala münafık oldu demişti. Sonra da maksadını açıklayarak, ya Resulallah, senin huzurunda bulunduğumuz zaman bize cennetten cehennemden bahsediyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Huzurundan ayrılıp evimize veya işimizin başına gidince öğütlerinin çoğunu unutuyoruz diye dert yanmıştı. Peygamberi Zişan Efendimiz de onu teselli ederek, şayet o hal devam etseydi, melekler sizinle musafaha edip tokalaşırdı buyurmuş, sonra da bir saat ibadetle, bir saat dünya işiyle meşgul olmayı tavsiye etmişti. Acaba biz bu ölçüye ne kadar uyabiliyoruz? Dünya bizi kolları arasına aldığı, Allah'ı ve ahireti unutturmaya çalıştığı zaman ona ne kadar direnebiliyoruz? Bu peygamber ölçüsüne uymadığımızı fark edince açığımızı telafi etmek için ne yapıyoruz? Biz sadece kendimizden değil aile fertlerimizden de sorumluyuz. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyunuz ayeti omuzlarımıza bu yükü yüklemektedir. Peygamber aleyhisselamın önemini, hayatımızdaki yerini aile fertlerimize ne kadar öğretebiliyoruz? Peygamber sevgisini, peygamber hasretini çocuklarımıza ne ölçüde duyurabiliyoruz? Asr-ı saadetin bahtiyar çocuklarından olan Cabir İbni Semüre, bir gün Resulullah'la birlikte namaz kıldığını, namazdan sonra yolda onu çocukların karşıladığını, onun da birer birer bütün çocukların yanaklarını okşadığını, sıra kendisine gelince kendisinin de yanağını okşadığını söylüyor ve güzel koku satan kimsenin sepetinden çıkmış gibi hoş kokan o mübarek elinin kokusunu unutamadığını anlatıyor. Cabir İbni Semüre'nin olduğu kadar çocuklarımızın da peygamberi olan o en büyük insanı yuvalarımıza ne kadar anlatıyor, o eşsiz güzelini ölçüde sevdirebiliyoruz. Peygamber devrinden hoş kokular getiren bu veya benzeri bir olayı duydukları zaman yavrularımızın o körpecik gönüllerinde Resulullah sevgisini tomurcuklandırmayı başarabiliyor muyuz? Bu yönde bir çabamız var mı? Kainatın efendisi, Kuba'ya gittiği zaman aralarında bir süt akrabalığı bulunan Ümmü Süleym'in evinde kaylule yapar, öğle uykusuna yatardı. Ümmü Süleym bir gün Resulullah'ın mübarek terinin yüzünde tomurcuklandığını veya meşin şiltenin üzerine aktığını görünce o güzelim çiğ tanelerinin uçup gitmesine gönlü razı olmadı. Hemen koku şişesine getirerek dünyanın o en değerli incilerinin toplamaya başladı. Peygamber aleyhisselam uyanıp da Ümmü Süleym'e ne yaptığını sorunca ''Bu senin terindir, onu kokumuza katıyoruz, o kokuların en güzelidir veya çocuklarımız için onun bereketini umuyoruz.'' dedi. Asr-ı saadetten gül kokuları getiren böyle bir olayı işittikleri zaman sevgili kızlarımızın, eşlerimizin Ümmü Süleym'in yerinde ben olsaydım diye peygamber özlemi duymalarını sağlayacak bir çabamız, gayretimiz var mı? Onların gönlündeki peygamber sevgisini yeterince besleyebiliyor muyuz? Ashab-ı kiram efendilerimiz Resulullah'a bağlanma, onu örnek alma, kısacası İslam'ı yaşama hususunda bizim rehberlerimizdir. Onların bu konulardaki tavırlarına bakarak Peygamber Efendimiz'e olan imanımızı, itaat ve bağlılığımızı, sevgi ve hayranlığımızı yeniden gözden geçirmek, noksanlarımızı telafi etmek, gönlümüzü onunla diriltmek mecburiyetindeyiz. O kutlu neslin Resul-i Zişan'ı gözleri gibi sevdiklerini söylemek onlara haksızlık olur. Onlar yukarıda örneklerini gördüğümüz üzere gözlerini bile Resulullah'ı görmeye vesile olduğu için sevmişler, onu görmedikten sonra gözün hiçbir değeri olmadığını düşünmüşlerdir. Sevgi ve bağlılığın bu derecesi, benim gibilerin anlamakta güçlük çekeceği pek üstün bir muhabbet zirvesidir. Ama o bir hedeftir. Önemli olan o hedefe yönelmek, karınca misali de olsa o yöne doğru ilerlemektir. O zevkli yolculuk esnasında bir gerçeği hiç unutmamak, hep hatırda tutmak gerekmektedir. Bugünkü dağınıklığımız, kopukluğumuz, zayıflığımız, perişanlığımız, Allah'ın Resulüne yeterince bağlanamadığımızdan, onun izinden yürüyemediğimizdendir. Allah'a ve Resulullah'a giden bu seyahatte, nefesimiz kesildiğinde veya adımlarımız yavaşladığında durup kendimize sormalıyız. Ben o yolun neresindeyim? Değerli dinleyiciler, Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 1997 sayısından O Yolun Neresindeyiz başlıklı Profesör Doktor Yaşar Kandemir imzalı yazıyı paylaştık. Yine devam ediyoruz Altınoluk Dergisi'nin bir diğer yazısıyla değerli dinleyiciler. Aynı sayıda yer alan bir mülakatı paylaşacağız sizlerle. Efendim mülakat Mahmut Toptaş Hoca ile gerçekleştirilmiş. Her can taşıyana sahip çıkalım diyor yazının başlığında Altınoluk Dergisi. Efendim, İslam'a hizmetlerin zaman, mekan ve şartlar karşısında değişmez ilkeleri mevcut mudur? Bir şeyin ilke olabilmesi için çağlar onu eskitmemeli. Zaman kalıpları içinde sıkışıp kalmamalı. Bir varmış bir yokmuş, 50 sene önce şöyle bir ilke varmış diye masallaşmamalı. Tutarlı olmalı, imanla, amelle, siyasetle, hukukla, tabiatla, denizle, yıldızla çelişkili olmamalı. Ay'da, Mars'ta, Malezya'da, Kanada'da velhasıl yaşanan her yerde geçerli ve uyumlu olmalı. Anlaşılır ve güzel olmalı. Eski tabirimiz de delaleti kat'i olmalı. Muğlak, her manaya çekilebilen lastik topu gibi bir şey olmamalı. Bu tarife sığan bir ilkeyi koyacak olan güneşi doğurmaya, ayı hilal halinden dolunaya çevirmeye, geceyle gündüzü getirip götürmeye, bütün zaman ve mekanları yaratmaya gücü yetmelidir. kendisi masal olmuş, tarih olmuş, tarih sahnesinden silinip gitmiş insanların koyduğu ilkeler de masal olur veya fikir hayatımızın mezarlığında yerini alır. Güzel insanların güzel ilkeleri mevsimlik kelebekler gibi gönül ufkumuzda bir zaman kanat çırpar ve ölür. İçi dışı küfür dolu olan, inkar edip isyan dikenleri bitiren insanların ürettiği ilkelerde pislik böcekleri gibi bir müddet pis koku yayarak insanları rahatsız edebilirler ve sonunda Firavun mezarlığına defnedilirler. İzmler mezarlığı diye ansiklopedik bir kitap yazmaya kalkılsa birkaç cilt oluşturur. 606 sahifeden 6000 küsur ayetten meydana gelen Kur'an-ı Kerim'imiz 1400 sene önce inmesine rağmen bir tek ayeti eskimemiş, pörsümemiş, yeni inmiş gibi Cebrail buğusu üzerinde. Tabiat yaratıldığında su, hava, gül ve bülbülün yapısı neyse bugün de aynen devam eder. Hazreti Adem'in iman esaslarıyla bizim iman esaslarımız arasında hiçbir fark yoktur. Hazreti Adem'in kokladığı gülle bizim kokladığımız gül aynı. Ancak bizim kokladığımız güllerde insanoğlunun sanayi ilkelerinin olumsuz etkileri vardır. İman esaslarımız değişmez. Sübutu ve delaleti kat'i olan emir ve yasaklar da değişmez. Namazın farz olması, uyuşturucunun haram olması gibi. Efendim bir İslami hizmet bugün baştan başlasaydı, yaşananlar ve tecrübeler ışığında neler yapılmazdı? Ali İmran Suresi 133, Hadid Suresi 21. ayette, cennete doğru koşuda yarış yapın emredildiği gibi, çocuklarımızı cennete layık olacak şekilde yetiştirelim. Dünyayı ihmal mi edelim? Hayır. Dünya ahiretin tarlası olunca burada gül gibi işler yapanlar cennetin güllerini koklarlar. Anne yavrusuna göğsünden ak sütünü tertemiz akıtıp bedenini geliştirirken ağzından da Kur'an ayetleri bir şelale gibi çocuğun beynine akmalı. Ak sütün gıdası pak Kur'an ayetlerinin ihtizasıyla büyümeli. Kalbine kötü kelimeler, kalıbına haram lokmalar girmemeli. Türkçeyi konuşamayan, Kur'an'ı anlayamayan çocuklarımıza sömürge dili İngilizceyi öğretmeden önce cennet delikanlısı olarak yetiştirmeli. Kendini yakmak üzere odun, bensin, kibrit toplayan insana alkış tutma cinneti göstermemeli. Ateist, komünist, Budist, Hristiyan, Yahudi, İslam'ın dışında kalan insanlar inkarlarını veya sapık fikirlerini söylediklerinde veya yazdıklarında yüreğimiz yanmalı. Bu adam cehenneme doğru koşuyor, ben buna engel olmalıyım demeli ve gönlünden yakalamalı. Yoksa çağımızda yalama olmuş sevgi sözcüğüne sığınarak her türlü pisliği yayanlara alkış tutarak cehennemdeki ateşine ve ateşimize bensin dökmeyelim. Kafirleri dost edinerek dostları küstürmeyelim. Kafiri kandıramayız. İş işten geçtikten sonra dostları da inandıramayız. Ebu Cehil sevgili peygamberimizi gördüğü ve dinlediği halde o kainatın sevgilisini sevmedi. Şeytan binlerce peygamber gördü yine de iman etmedi. Ömrümüzü şeytan taşlamakta geçirmeyelim. Bir kısım yazarlarımız geçmişin kötülerine söverek geçimini temin ediyor. Bir kısmı da geçmişin iyilerini överek geçiniyor. Biz İbnül Vaktis zamanımızın velileriyle delilerini tanımakta görevliyiz. Şeytanı ömrümüzde bir defa haşta taşlarız ama kelime-i şehadeti günde 5 vakitte en yüksek yerden ezanla ilan etmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca sayılı virdimizde tekbir, tehlil, tesbih ve tahmidimize devam ederiz. Efendim son yaşanan gelişmeler karşısında İslam'ı kendisine gaye edinmiş insanların ilke erozyonuna maruz kaldıkları söylenebilir mi? Dün savunulanlarla bugün savunulanlar veya dün karşı çıkılanlarla bugün karşı çıkılanlar arasında çelişkiler var mı? Çölde yolunu yitirmiş bir kafile için her tarafın doğruluk ve eğrilikleri eşittir. bir tarafa 3 gün gidersiniz, sonra geri dönersiniz. Sonra sağa, sonra sola döner, öyle gidersiniz. Kur'an'ın ifadesiyle ördüğünü çözen, çözdüğünü tekrar ören, tekrar çözen koca karı gibi olmamalıyız. Bir Macar köylüsü Osmanlı askerinden şikayet ederek Macar komutandan zararının telafisini ister. Mahsullerimi aldılar, altınlarımı çaldılar, kadınıma, kızıma tecavüz ettiler der. Macar komutan, yalan söylüyorsun, Osmanlı askeri haram yemez, harama uçkur çözmez der. İlkeli insanı dost sever, düşman takdir eder. Günümüzde ilke erozyonumuz pek yok. Olmayan şeyin erozyonu olmaz. Dağdan toprak kayması erozyondur. Bizim İslamcı aydınımızın imanının dışında kültürünün %90'ı çağımızın dikte ettirdikleridir. Biz bu %90'lık çağdaş kültürümüz başörtüsüyle İslamileştirmeye çalıştık. Plajda mayolu ve kilotlu bir kadın başörtüsüyle ne kadar tesettüre riayet ediyorsa biz de o kadar riayet ediyoruz. Erozyona uğrayan çağdaş ilkelerdir. Her saatte bir doğuruyorlar ve ölüyorlar. Dün dündür, bugün bugündür ilkesizlik ilkesi bizlerde de görünüyor ve erozyona uğruyor. Efendim, İslami hizmetlerin kısa bir öz eleştirisini yapabilir misiniz? Şunlar yapılsa veya yapılmasa denilebilecek somut şeyler var mı? İnsanların Rahman'ı tanıtalım, şeytanı değil. İdris Aleyhisselam'dan çokça bahsedelim, iblisten sakındıralım. Müceddidler, mürşitler, şeyhler insanları Kur'an'a yönelttiler. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın ayetini okudular. Kendileri o ipe sarıldılar ama bizlerden bir kısmı ipe sarılacağı yerde eteğe sarıldı ve düştü. Değerli zatlar eserlerini yazarken bu eser size Kur'an'ı ve sünneti gösterecek bir gözlük gibidir. Gözlüğün camı ve çerçevesine bakarak oyun oynamayın, onun gösterdiğini görün dediler ama bir kısmımız camı göreceğim derken manzarayı göremedi. Taşı gediğine koyamadık. Sıfır bile sıfırken rakamın sağına koyarsanız o rakamı 10 katına çıkarır. Oradan alır, rakamın sol tarafına koyarsanız rakamı 10 kat eksiltir. Doktorumuz fatura veriyor, teknikerimiz Müslümanların liderliğine soyunuyor, profesör hocamız kafirleri cennete koymaktan meşgul, taşı gediğine koyalım. Ferdi kabiliyetleri törpülemeyelim. Cemaatçılık ruhu şahsiyet törpüleme yeri olmamalı. Cemaat liderinin küçücük alanına bütün fertleri sokmaya çalışmak, sığmayanları yontmak, törpülemek yanlış. Cemaate katılan her fert o cemaata yeni ufuklar açabilir. Hedef insan olsun. Hep gençliğe yatırım yapanlar yanılırlar. İlk Müslüman olanları düşünmeliyiz. Bir kadın, Hazreti Hatice, bir genç Hazreti Ali, bir ihtiyar ve işveren Hazreti Ebu Bekir, bir işçi Hazreti Zeyd bin Harise. Gençler güller gibidir. Küllükte gül yetişir ama küllüğün kokusu güllüğün kokusunu boğar. Bugün kanun yapanlar, uyuşturucu satanlar, mafya yönetenler, çete kuranlar, kumarhane işletenler, kadın ticareti yapanlar, yaşı 40'ın üzerinde olanlardır. Bunlar kabre doğru biraz daha yaklaşmışlardır. Bunlarla ilgilenelim. Yoksa yarın o gül gibi çocuklarımız bunların güvenilen muhasebecisi, koruması veya vitrin adamı olabilirler. Her can cehennemde yanmamalı diyerek can sahibi her insana sahip çıkalım. İki çocuğumuzdan benzi kesik, hastalıklı olanı Kur'an kursuna, canlı kanlı dik ve dinamik olanı başka okullara göndermeyelim. İkisini de cehennem yakmasın diye gönüllerine Kur'an bilgisi ve sevgisini yerleştirdikten sonra kabiliyetlerine göre eğitimlerini devam ettirelim. Efendimiz buyurmuş, içinde Kur'an olan insanı cehennem ateşi yakmaz. Çocuğunun ciğerparesinin elinin ucunun kibrit aleviyle yanmasına yüreği dayanamayan analar, babalar. Ne olur kolej imtihanları için gösterdiğiniz gayreti çocuklarınızın ahireti konusunda da gösteriniz. Halkın ardından değil önünden yürüyelim. Alan el değil veren el olalım. Ruhsatla fetva verelim, azimetle amel edelim. dostlarımızın suçuna katılmayalım, cezasını paylaşmayalım. Mümini dost bilip dostluğumuzu bildirelim. Rahibenin boynunda altın haç olmaktansa gümüş hilal olmayı tercih edelim. Altın kadehteki inkar zehri içmektense kırık çanaktan zemzem içelim. Domuz derisine basılmış koyun peyniri yemeyelim. Allah bizlere imanı sevdirsin. İzimlerden nefret ettirsin. Amin. Altın Oluk Dergisi'nin Temmuz 1997 sayısından bir röportajı paylaştık sizlerle değerli dinleyiciler. Röportaj Mahmut Toptaş Hoca Efendi ile gerçekleştirilmiş Her Can Taşıyana Sahip Çıkalım başlığını taşıyor Altın Oluk Dergisi'nde. Ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Hoşça kalın.